Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programındayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Şubat 2018 sayısından yazılar paylaşacağız. 137. sayıdan. Ve ilk olarak derginin sunuş yazısını aktaracağız size. Değerli dinleyenler, Yazı İşleri Müdürü Süleyman Ragıp Yazıcıların kaleminden, editörden köşesinde "Sosyal deneyde değiliz, sonsuzluk yolculuğundayız" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Geçtiğimiz ay sevdiğim bir arkadaşımla yolda yürürken sıra dışı görünen biri yanımıza yaklaştı ve bir şeyler sordu. Bazı konularda yardım istedim. Arkadaşımla göz göze geldik. Hali biraz garip olduğu için hafiften ürktük. Ne yapacağımızı bilemedik. Sorularına kendimizce cevaplar verip yanından ayrıldık. Bize tuhaf gelen o adamdan uzaklaşırken birkaç adım sonra ikimiz de istemsiz bir şekilde arkaya baktık. Arkadaşımın dilinden yalın bir şekilde şu cümleler döküldü. "Artık o kadar çok kamera şakası ya da sosyal deney yapılıyor ki her an bir denenme içindeyiz gibi hissediyorum. İnsan tereddütte kalıyor doğrusu." Onun bu sözü birçok çağrışım yaptı bende. Birkaç dakika önce olan bitenlerin bir sosyal deney olduğunu hayal ettim. Verdiğimiz tepkiler ve o adamla aramıza geçen konuşmaların sosyal medyada, televizyonda yayınlandığı canlandı zihnimde. Sonra tebessüm ettim halimize. "Deneyden tam geçememiş olabiliriz" dedim içimden. Doğrusu gizli kamera şakaları ve sosyal deneyler vesilesiyle insanlık ailesi olarak çeşitli konularda sık sık test ediliyoruz, sınanıyoruz. Kalpler neyle doluysa davranışlara onlar yansıyor. İçimiz nasıl bir haldeyse dışımıza o taşıyor. Adeta bir çeşit boy aynasında kendimizi, toplumumuzu, insanlığı seyrediyoruz. Ortaya çıkan tablolara göre de kah olumlu, kah olumsuz çıkarımlarımız oluyor. Kendimizi sorguluyoruz. "Ben olsam ne yapardım acaba" şeklinde düşüncelere dalıyoruz. Birlikte yürüdüğüm arkadaşım, "Artan sosyal deneyler sebebiyle sanki her an denenme halindeyiz gibi hissediyorum" demişti ve bir nevi "Her an teyakkuzda olmalıyız. İşin sonunda aleme rezil olmak var. Ne olur ne olmaz dikkatli davranayım" demek istemişti. Buradan ilhamla akla şu sorular gelmiyor değil. Hayatımızın her anı imtihan değil mi zaten? Her gün, her saat, her dakika ve her saniye test içinde değil miyiz zaten? Şüphesiz ki öyle. Çünkü inanıyoruz ki bizi Allah yarattı, amaçsız ve anlamsız değiliz. Dünya fanidir, ahiret bakidir. Kıyamet günü de herkes yapıp ettiğinin hesabını verecektir. Ve yine inanıyoruz ki tüm gizli niyetlerimizden aşikar, en küçük eylemlerimize kadar bütün hallerimiz ilahi kameralarla her an gözetim, denetim ve kayıt altında. Daima testteyiz, sürekli sınavdayız ve son nefese kadar deneniyoruz. İnanıyorum ki herhangi bir sosyal deney vesilesiyle yüz kızartacak bir davranışta bulunup sonrasında pişman olmayı dahi istemeyen ve bu konuda teyakkuzda olan bizler sonsuzluk yolculuğunda mağdur olmayı, mahcup olmayı asla istemeyiz. Öyleyse birbirimize şu üç şeyi sürekli hatırlatalım. 1. Allah tarafından yaratıldığımız ve sayılamayacak kadar çok lütuflarla yaşatıldığımız aşikar. Bu alemde geçiciyiz, faniyiz. Aman şuraya alışmayalım, aman baki olan ahireti unutmayalım, aman her an deneniyorum, teyakkuzda olmalıyım hissini hiç yitirmeyelim. 2. Herkes her an imtihan halinde. İlahi kural gereği bu dünyada sadece ve sadece hangimizin daha güzel davranacağı test ediliyor. Yarışanlar sadece ve sadece hayırda yarışsınlar. 3. Şu hayatta en çok kalbimizi koruyalım. Kalbimizi önemseyelim. İman, iyi niyet, sabır, sevgi, şükür, vefa, merhamet, adalet, şefkat, fedakarlık, hürmet, haşyet, hayret vesaire gibi güzel hasletlerle kalp bakımını eksik etmeyenler ve selim bir kalbe kavuşanlar, dünya isimli imtihan diyarının sonunda asla mahcup olmayacak ve Allah'ın lütfuyla ebedi gençliğe erecek. Her anını ganimet bilip ahiret sermayesi haline getirebilenlere selam olsun. Değerli dinleyenler, programımıza ilk olarak Genç Dergisi'nin editörden köşesinde yazı işleri müdürü Süleyman Ragıp Yazıcıların "Sosyal Deneyde Değiliz, Sonsuzluk Yolculuğundayız" başlıklı yazısını paylaştık. Ve şimdi bir diğer yazıyla devam ediyoruz Sesli Dergi'ye. Mehmet Lütfi Arslan, "Yeni Dönemin Şifreleri" demiş bu ayki yazısının başlığında. Endüstri 1.0, buharın güç olarak kullanılmaya başlandığı, üretim hacmindeki olağanüstü artışı ifade eden bir döneme verilen isimdi. Hükmü bir asır kadar sürdü. Sonra elektriğin yeni güç kaynağı olduğu Endüstri 2.0 geldi. Takriben 50 senelik bu dönemi elektroniğin gelişimiyle Endüstri 3.0 takip etti ve 1 ve 0'ların dünyası bilgiyi yeni güç kaynağı olarak herkese kabul ettirdi. İnsanlığın başlangıcından bu yana üretilen bilgi birkaç gün içerisinde katlanarak üretilir hale geldi. Şimdilerde akıllı sistemler ve robotları konuşuyoruz. Tek bir insanın çalışmadığı karanlık fabrikaların ortaya çıktığı yeni dönem Endüstri 4.0 olarak adlandırılıyor. Gelişme burada kalmayacak, bunu sezebiliyoruz. Muhtemelen Endüstri 5.0, insan neslinin tribüne çıkacağı bir dönem olacak. Teknolojinin ve yeni sermayenin efendileri çalışmadan geçinmeye yarayacak evrensel sigortayı konuşuyorlar. Çünkü insanımsı aletler herkesin işini yapmaya aday bir gelişim tutturmuş, dolu diskin geliyor. Yeni dönemde dikkatimizi yoğunlaştırmamız gereken iki nokta var. Bunlardan birincisi teknolojinin üzerimizdeki büyüsünü nasıl bozacağımızı bulmak, diğeri de yeni siyasi düzen içerisindeki yerimizi ve vazifemizi doğru tayin etmektir. Bunlar üzerinde imali fikir etmez. Nerede duracağımızı sadece zihnimizi değil kalbimizi de teksif edeceğimiz bir hayat memat meselesi olarak ele almazsak, korkarız ki sadece kendimize değil bütün bir insanlık neslinin hüsranını yaşayacağız. Anlamamız gereken şudur. Gök kubbe altında değişen bir şey yok. Hakla batıl mücadelesi yeni veçheleriyle sürgüt devam ediyor. Ne ki sabah uyananın başka, akşam yatanın başka bir hale büründüğü bu zamanda şeytan ve avanesinin hak görünümlü batıl tertipleri zihinleri ve kalpleri bulandırıyor. Bir direniş noktası bulup orada kalbimizle direnmemiz tam da bu nokta üzerinde hakkı ve sabrı birbirimize tavsiye etmemiz, sonrasında nasip olacak dirilişe liyakat kesbetmemiz gerekiyor. O direnişin iki cephesi var. Birinci cephe, teknoloji hakkında sahip olmamız gereken uyanıklıktır. Her tarafımızı saran aletler o kadar baskın bir hayat tarzı dayatıyorlar ki, neyin olup bittiğini anlamaya ne vaktimiz ne de mecalimiz var. Aslında tarif etmeye vakit bulamadığımız bir vakadan bahsediyoruz. Hepimiz sel önündeki kütükler gibi sürükleniyoruz. Ruhlarımızın ve kalbimizin zaman zaman hissettiği isyan, gözümüzün ve zihnimizin büyülenişi karşısında bir anlam ifade etmiyor. Yavaş yavaş değil, çok hızlı bir şekilde eriyor, ufalanıyor ve küçülüyoruz. Tek tek herkesi kendisine yeterli hale getirdiği vehmedilen teknoloji, kitle olarak hepimizi kendi amaçsız büyümesinin araçlarına indiriyor. Teknoloji artık hayatı kolaylaştıran bir araç değil. Aksine insanoğlunu kendi sınırsız ve amaçsız gelişimi karşısında büyülemiş bir puttur. Ümit, korku ve sevginin sadece kendisine hasredilmesini isteyen bu puta karşı kalbimiz tek sığınağımızdır. Kalbin merkezli olduğu bir hayat tarzı bizi teknoloji putuna karşı koyacak yegane yoldur. Teknolojinin insan hafsalasına sığmayan gelişimi sadece insan neslini değil, yeryüzündeki bütün hayatı tehdit eden bir aymazlığa teslim olmak üzeredir. Durup düşünmemiz ve sorgulamamız gerekiyor. Yanı mazlumların yanı olanlar, kendi cinslerinin kendilerini inkar eden zulmüne engel olmak zorundalar. Genetiği değiştirilmiş organizmalar, süper insanı bulmak için yapılan gizli araştırmalar ve yapay zeka ile oluşturulan insanımsı aletler, ayak sesleri duyulan bir felaketin habercileridir. Teknoloji putu önünde büyülenmiş, para sihirbazlarının katakullileriyle dönen ekonomiye mahkum, popüler kültür ürünleriyle dima ve kalbi esir alınmış yığınlar bu gidişe nasıl dur diyebilirler? Buna dur diyecekler, ancak ufku bu dünyanın ötesini aşan, vicdanını hala kullanabilmeyi başaran, barışın silm ve sul temsilcisi bir topluluk olabilir. Hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden o bahtlı topluluğun muhtemelen yeni ve öncelikli mesaisi işte bu gidişe engel olmaktır. Ne olduğunu bilemediğimiz şeyi reddedemeyiz. Teknolojiyi ve afetini anlamadan onun bizi nasıl bir felakete götürdüğünü kestiremeyiz. Yeni gelişmeler karşısında bilgilenmeli, bu gelişmeleri vahşi kapitalizmin ne yöne sevk ettiği konusunda uyanık olmalı ve vicdanı pörsümemiş, aklını kiraya vermemiş, derdi olan insanlara kapımızı kapatmamalıyız. İkinci cephe siyasi uyanıklıktır. Teknolojinin sürüklediği değişim ve dönüşüm siyasi güç dengelerini de yerinden oynatıyor. Ekonomik güç savaşında merkezin Atlantik'ten Pasifik'e kaydığını hepimiz görüyoruz. Çin yavaş ama derinden yükseliyor. 10 sene önceye kadar herkesin diline pelesenk olmuş küreselleşmeden şu ara pek bahseden yok. Amerikan ekonomik yayılmasının bir aracı olarak pazarlanmış bu kavram, ulus devletin yeni milliyetçilik dalgasıyla yükselişi karşısında neredeyse berhava oldu. Siyasi anlamda sınırlar ölmedi, tam tersi daha da netleşti. Ekonomik selameti için her şeyi yapmaya hazır bir vahşiliğin temsilcileri tarihin sonunu ilan etmişken böyle bir gelişmeyi umabilirler miydi? Son gelişmeler Amerikan emperyalizminin ve araç olarak kullandığı ekonomik küreselleşmenin üzerindeki perdeyi kaldırdı. Amerikan emperyalizminin ve araç olarak kullandığı ekonomik küreselleşmenin üzerindeki perdeyi kaldırdı. Eski dönemin efendileri herkesi kendilerine benzetecek siyasi ve kültürel dayatmaya artık muvaffak olamıyorlar. Artık neyin kime hizmet ettiği sır değildir. Artık görene zalimin yüzü belirmiştir. Zalimi bilen mazlumu da bilir. Zulmü bilen adaleti ister. Enerji kavgasının belirleyici olduğu siyasi bloklaşmada kimin haklı, kimin haksız olduğuna dair genellemeler yerini çok basit ve fakat anlamlı bir kutuplaşmaya bırakmıştır. Zalimler ve taraftarlarıyla mazlumlar ve destekçileri şeklindeki bu kutuplaşma hakla batıl mücadelesinin artık yeni görünümüdür. Diğer bütün ayrımları unutabilirsiniz. Yüreğini küreyi alacak kadar genişletmesi gerekenlerin bu görünümün herkese anlamlı gelebilecek tarifini sadece biz diyenlerle birlikte insanca yaşayabiliriz şeklinde yeniden yapmaları gerekiyor. Çağdaş hılful fudul işte bu ayrımda saklıdır. Yeni bir dönemin başladığından şüphemiz yok. Bu dönemin eskilerden farkının olmadığı hakla batıl mücadelesinin aynen devam edişinden bellidir. Yeni oluşuysa şifrelerinde saklıdır. Batıl, teknoloji putuyla zulmünü sürdürmek için insan neslini yok edecek bir hıyanet içerisindedir. Bu, onun zaten yapması gerekendir. Bize düşense, hakkın temsilcisi olarak şu iki cepheden hayatın üzerine yürümek olmalıdır. 1- Teknoloji puttur, devası kalbin merkezinde olduğu hayat tarzıdır. 2. Artık her türden ayrım kalkmış, sadece zalimler ve taraftarlarıyla mazlumlar ve destekçileri şeklinde iki sınıf insan kalmıştır. Gazamız mübarek olsun. Mehmet Lütfi Arslan imzalı Yeni Dönemin Şifreleri başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenler Sesli Dergi'de. Ve değerli dinleyenler son olarak Sinan Özgenç imzalı Mertliğini Kaybeden Toplum başlıklı yazıyı sunalım. Sosyologlar şiddeti sanki yeni bir şeymiş gibi kalitatif, kantitatif araştırmalarına konu ede dursun, giderek mertliğini kaybeden bir toplum oluşumuzu kim nasıl açıklayacak onu bilemiyorum ben. Şimdi size hepsinin ilginç bir ortak noktası olan bazı gazete haberlerinden meydana getirdiğim çok kısa bir derleme sunacağım. 27 Ağustos 2017. Bir dükkanın önüne aracını park etmek isteyen şahıs, dükkan sahibi tarafından uyarılınca bilahare yanına aldığı 5 kişiyle birlikte tekrar dükkanın önüne geldi. Kahramanlar Kulübü üyeleri ellerindeki pompalı tüfek, sopa ve döner bıçaklarıyla bir kişiyi yaralayıp bazı dükkan ve araçlara zarar verdikten sonra kaçarak izlerini kaybettirdiler. 27 Eylül 2017 İstanbul Beylikdüzü'nde pazar yerini temizlemekle görevli bir belediye çalışanı, lüks araçlarından inen 4 kişi tarafından öldüresiye dövüldü. Bahadırların ellerinde beyzbol sopaları vardı. 30 Aralık 2017 Fatih'te gece saatlerinde iki aracın karıştığı kaza sonrası sürücüler arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle taraflardan biri diğer aracın sürücüsüyle arkadaşına silahla ateş açarak yaraladı. Daha sonra olay yerinden aracıyla kaçtı. 11 Ocak 2018 Adana'da bir işitme engelli 3 kişi tarafından dolmuşta öldüresiye dövüldü. Engelliyi tekme ve yumruklarla pelteye çeviren cesur yüreklerden biri kickboksçuydu. Dolmuşun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre olaya şahit olan hiç kimse müdahale etmeye yeltenmedi bile. Artık gündelik sıradan hadiseler olarak kabul edilmeye başlanmış şiddet olaylarından küçük bir demet. İstenirse daha sayfalarcası sıralanabilir. Peki bu şiddet örneklerini birbiri ardı sıra sıralamamın amacı ne olabilir sizce? Toplumumuzda giderek yaygınlaşan şiddet eğilimine dikkat çekmek mi? Ya da bunun sosyolojik yahut psikolojik kökenlerine dair tespitlerimi paylaşmak mı? Belki de nöropsikolojiye göre frontal korteksi yeterince gelişmemiş bireylerin frontal korteksi gelişkin olanlara kıyasla şiddete daha eğilimli olduklarını izah etmek için uygun bir girizgah mı lazımdı sadece? Yok hayır, başka bir şey var. Evet, şiddeti yadırgamıyoruz artık. Evet, bu durumun sebep ve sonuçlarına dair sosyolojik ve psikolojik tahliller yapılmalı. Ve evet, ön korteksi gelişkin olan entelektüel kişiler sorunlarını daha medeni yollardan çözme eğilimindedirler. Benim medyada, akademide hatta artık kendi aramızda bile konuşmadığımız başka bir yöne dikkat çekmek niyetim. Fark ettiniz mi bilmem, belki de dilinizin ucuna geldi de söyleyemediniz. Mertlik yok bu kavgaların hiçbirinde. Evet, kavga, şiddet, kapışma, tartışma her çağda vardı ve olacak. İnsan tabiatı değişmez ama eskiden bunların beraberinde mertlik de vardı. Şimdilerde unuttuğumuz, artık umursamadığımız mertlik. Eskiden buralar mertliğin, delikanlılığın kitabının yazıldığı medeniyetti hep. Gözünü sevdiğimin Osmanlısında kaba dayılığın bile bir adabı vardı ki şimdilerde DM beyefendilerde bulamazsın. Ki o kitaba göre yancılar az yana kayar, rakipler kozlarını teke tek paylaşırlardı. Böyle kelp sürüleri gibi yalnızken bir hoş deyip kaçıracağınız adam bozmaları, zayıfın üstüne birbirlerinden cesaret alarak insafsızca saldırmazlardı. Kapışmada yumruk ve bilekler konuşur, rakibe o çekmedikçe bıçak, silah ve benzeri çekilmez, arkadan vurulmaz, yere düşene vurulmaz, aman dileyene vurulmaz, hatta yüze bile vurulmazdı. Rakiple atışılsa da sinkaflı hakaret edilmez, hadi oldu bir kere ana bacı zinhar karıştırılmazdı. Hele kadına o saldırsa bile fiske vurulmaz, hatta hakaretlerine cevap vermek dahi delikanlılığın ayarını düşürdüğü için sorun varsa beyiyle, abiyle, babasıyla çözülürdü. Sosyologlar şiddeti sanki yeni bir şeymiş gibi kalitatif, kantitatif araştırmalarına konu ede dursun, giderek mertliğini kaybeden bir toplum oluşumuzu kim, nasıl açıklayacak onu bilemiyorum ben. Sinan Özgenç imzalı Mertliğini Kaybeden Toplum başlıklı yazısını sunduk değerli dinleyenler. Son olarak programımızda bu akşam Genç Dergisi'nin Şubat 2018 sayısından yazılar paylaştık ve böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalamış oluyoruz. Yarın yine aynı saatte Sesli Dergi'de buluşabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.